Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş bulduk,
geldiniz.
merhabalar.
Merhabalar. Bugün başlık olarak belki çok sevimsiz gelecek dinleyicilerimize ama ne kadar hatırlarsak o kadar iyidir düşüncesiyle biraz mezar taşlarından konuşacağız. Bir sanat eseri olarak bakacağız. Bir tarih gözlemcisi olarak bakacağız. Çünkü onlar da yapıldıkları tarihin birer gözlemcisi bizim için.
Doğru. Yani tarihin ve tarihçiliğin en mühim delillerinden bir tanesi mezar taşlarıdır. Sadece işin bir dini ciheti yok. Ölüm hakikat, herkesi tehdit eden bir hakikat. Tehdit belki hoş kalmadı ama bir hakikat. Kimse bunu inkar edemez. Mezar taşları ve mezarlıklar da bunun canlı şahitleri ve ikazcıları. Ölüm var, ölüm var, ölüm var diye insanlara. Bu tabii insan hayatını, karakterini ciddi şekilde tesir altında tutuyor. İnsan belki biraz daha kanaatkar oluyor. Biraz daha az hırslı oluyor. Belki biraz daha az gaddar oluyor. Kim bilir?
Evet.
İbret alanlara. Onun için mezarlıklar umumiyetle şehre yakın ve şehrin içinde yapılmış eskilerde.
Aslında oradan başlamak lazım. Çünkü bakıyoruz mesela şimdi belki de şehrin büyüğü olmasından kaynaklı. Özellikle büyük şehirlerde mezarlıklar çok uzak.
Evet,
şehrin
yani
dışında
gidilmeyecek
konumlanıyor.
Kadar uzak. Yani şimdiki insan, modern insan ölümü itelediğini zannediyor. Yani mezarlıkları şehrin çok uzağına, izbe, sapa yerlere koyarak ölümü itelediğini, ölümü hayatından sildiğini düşünüyor. Veya işte ölümü konuşmayarak, ölümden bahsetmeyerek bunu iteledi. Ama öyle değil, hakikat böyle değil. Şimdi böyle oldu. Gitmek, gelmek, ziyaret etmek inanılmaz zor.
Evet. Zaten çoğunlukla bayramlarda gidiyor insanlar. Onun dışında pek ziyaret
Pek ziyaret
edenleri...
eden yok ama eskiden mesela benim çocukluğumda ben yaşlardan duydum. Mesela her hafta ziyarete giderlerdi
Cuma
ölüleri.
günleri değil mi?
Cuma
Cuma
günleri
geceleri.
ziyarete giderlerdi. Çünkü mezarlık gidebilecek kadar yakında. Hatta bir Zinet Hanım vardı komşumuz, yaşlı bir kadındı. Pazara giderken mezara gitmeyi de ihmal etmiyorum yavrum derdi. Çünkü pazarın hemen yanında mezarlıktı. Bir kasabadan bahsediyorum. Yani hayata ne kadar iç içe. Yani alışveriş yapmak üzere pazara gidiyorsunuz haftada bir gün. Gitmişken mezara da uğruyorsunuz. Veya ikisini aynı güne getiriyorsunuz. Yani kasıt aslında mezara ziyaret etmek ama pazara gitme. Yani hayatla ölüm iç içedir.
Ve tabii belki alışverişinizi de etkiliyor.
Tabii,
Yani
tabii.
önce mezarlığa uğrayıp
Tabii.
gittiyseniz
Tabii o
pazara
biraz daha evet.
Biraz alışverişi de etkiliyordur diye
Şimdi malum
düşünüyorum.
Tüketici tiyoları veriyorlar ya, işte ayakkabıyı şöyle alın, elbiseyi şöyle alın. Yani önceden onun da tabii psikolojik bir şeysi var. Zemini var elbette, her insanın, her hareketinin psikolojik bir zemini var. Bu da öyle. Elbette ki mezar ziyareti insanın ondan sonraki alışverişine de ciddi tesir eder.
Etkileyecektir.
Çünkü mezar ziyaretinin maksadı ölüleri sevindirmek. Yani mezarı ziyaret ettiğiniz zaman ölünün ruhu hemen orada hazır olur. Kendisini seven birinin ziyaretinden memnun olur. Bugün nasıl insanlar, bilhassa yaşlılar, bilhassa fakirler, bilhassa garibanlar kendilerini birisi ziyaret ettiği zaman nasıl seviniyorlarsa, ölüler de kendilerini birisi ziyaret ettiği zaman, hele bu onun sevdiği birisi ise veya iyi birisi ise, çok sevinirler. Mezarda dua edilir, Kur'an-ı Kerim okunur. Bundan ölüye fayda var, sevap var. Ama aynı zamanda bu ziyaretin faydası ölüden çok diriyedir. Dirinin ölümden ibret alması, herkesin sonunun ölüm olduğunu anlaması cihetiyle mezar ziyareti çok mühimdir. Zaten peygamberimiz mezar ziyaret etmiş, mezardakileri okumuş ve bunun onlara fayda edeceğini buyurmuş. Ama aynı zamanda da mezar ziyaretinin bir ibret olduğunu söylemiştir. Yani hadisenin iki ciheti vardır. Hem ölülere faydası, hem dirilere faydası.
Bir konuya açıklık getirdikten
Buyurun.
Sonra bizdeki durumuna biraz daha bakmak istiyorum. Diğer dinlerde de mezarlıklar şehrin bu kadar içinde midir?
Şimdi hemen her dinde ölülerin öldükten sonra ne olacağına dair farklı ritüeller var. Bazı dinlerde ölüler yakılırlar. Bazılarında ise mesela Zerdüş dininde ölüler vahşi hayvanların parçalanması için bir yere konur. Sessizlik kulelerine konur ve bundan manalar çıkartılır. Bugün hala İran'da, yakın zamana kadar bu böyleydi. İran'da hala Zerdüş dini mensupları var. Pakistan'da, Hindistan'da Hindu dininde ölüler Ganj Nehri'ne atılırlar. Ganj Nehri mukaddes bir nehirdir ve ölüyü Ganj Nehri'nin cennete götüreceğine inanılır. Fakat tabii ölü cennete gitmeden önce Ganj Nehri'ndeki hayvanlar ve bilhassa timsahlar tarafından parçalanır ve çok dehşet engiz manzaralar yaşanır. Ama umumiyetle semavi dinlerin hepsinde ölüler toprağa gömülmektedir. Çünkü insanın hakikati topraktır. Topraktan geliyor ve tekrar toprağa dönüyor. bu hakikati de sembolize ediyor. Onun için ölünün hepsinde toprağa gömülüyor. Hristiyanlarda ve Yahudilerde de zaten şehirler çok büyük olmadığı için, kasaba ve köyler çok büyük olmadığı için mezarlıklar şehirlere, kasabalara bitişiktir. Yani uzak bir yerde değildir. Şehirlerin bittiği yerde mezarlık vardır.
Yani ama baktığınızda görürsünüz aslında.
Görürsünüz veya rahatça gidebilirsiniz. Zamanla şehir büyür ve mezarlıklar şehrin ortasında kalır. Mesela Paris'te böyle pek çok mezarlık vardır. Şehrin ortasında kalmış mezarlıklar vardır.
Şimdi bizde mesela mezarlığın durumu, mezarlığa bakış açısı çok da korkutucu değil. Ama evet, bakıyorsunuz başka dinlerde insanlar evet, pek mezar görmek, mezarlık görmek istemiyorlar. Bizde evinin arka bahçesine.
Evet. İslamiyet'in mezarlık ölüm tasavvuru Hristiyanlık ve Yahudilikten biraz daha farklı. Şimdi Yahudilik de ahiret inancı olmadığı için, daha doğrusu ahiret dünyada olduğu için öldükten sonra hayat biraz meçhuldür. Onun için Yahudiler için ölüm korkutucudur. Onun için dünyayı en çok Yahudiler imar eder derler. Yani dünyanın gerek buluşlarla, keşiflerle, teknolojiyle, gerekse parayla dünyanın imarı Yahudilere ait bir iştir derler. Mesela Kudüs'te bir Yahudi mezarlığı vardır. Zeytin Dağı'yla surların arasında dünyanın en enteresan mezarlıklarından bir tanesidir. Yahudi mezarları üzerine taş konularak olur. Hatta Müslümanlar dalga geçerler. Bir daha çıkmasın diye üzerine taş mı koyuyorsunuz falan. Bu mezarlık dünyanın en pahalı da mezarlığıdır. Burada da bir mezara kavuşmak için milyonlarca lira ödemek veya on binlerce dolar ödemek gerekiyor. Çünkü Yahudi inancına göre burası Mesih'in kıyamet günü ineceği mezarlıktır. Ve ilk önce buradakiler Mesih'le beraber Kudüs'e gireceklerdir altın kapıdan geçerek. Onun için burada gömülmek bir imtiyazdır. Bugünkü bizim Zincirli Kuyu mezarlığı gibi. Hristiyanlarda da aynı şekilde ölüm biraz Hristiyanlık, eski Yunan, Roma mitolojisinde tesiriyle korkutucu olarak görülmüştür. Malum ecnebi filmlerde, romanlarda mezarlıklar hep korkutucu yerlerdir. Hep korkutucu işlerin olduğu yerlerdir.
Karanlık
işler orada döner. İşte ölüler dirilebilirler. Dirildikten sonra mutlaka kötülük yaparlar. İşte zombi hikayeleri şimdi malum yayıldı. Vampir hikayeleri keza hep Avrupa'dan yayılmıştır. Onun için onlarda da mezarlıklar ürkütücü ve ürpertici yerlerdir. Bunun için onlar şöyle bir formül bulmuşlar. Mezarlıkları mümkün mertebe cazibeli şekle getirmek, süslü mermerlerle, binalarla, adeta mezarlıklar bir nekropolis, bir ölüler şehridir. Çiçeklerle, bir Hristiyan mezarına girdiğiniz zaman bir parkta geziyormuş hissine kapılırsınız. Bu eğer bir Protestan mezarlığıysa zaten dümdüz bir park, birer taş vardır. Katolik mezarlığıysa mermerler, efendim binalar, üzerinde süslemeler, abideler, süslemeler ve ciddi bir heykeltıraşlara para verilerek yapılan bunlar ritüellerdir. Ve Hristiyan ritüelinde zaten ölü çok süslü bir tabutla ve en güzel elbiseleriyle gömülür. Onun için mezarlıklar onlarda da şehir içindedir ama biraz farklıdır. Müslümanlarda ölüm hayatın bir parçası, mezarlıklar da şehrin bir parçasıdır. Hatta evet, yani mezarlıklar şehrin dışında yapılır ama şehirle bitişir. Şehir büyüdüğü zaman, hatta etrafına evler yapıldığı zaman mezarlık şehrin ortasında kalır. Pek çok yerlerde öyle olmuş. Yoksa hiçbir yerde mezarlık şehrin ortasına yapılmaz. Şehrin ortasına cami yapılır. Caminin önünde bir meydan, bir tarafında çarşı olur.
Caminin yanında mezarlık olmaz mı kendi?
Zamanla işte camiler veya camiye benzer vakıf eserlerinde de ölüler, orayı yaptıranlar veya oraya hizmeti geçenlerin kabri onun yanına, haziresine gömülmüştür. Zamanla onun kardeşi, hanımı, kızı veya o vakıf eserlerine hizmete dokunanlar da oraya gömüldükçe camilerin, medreselerin, imaretlerin yanı başında küçük küçük mezarlıklar teşekkür etmiştir. Biz bunları hazire ediyoruz.
Şimdi ama baktığınızda mesela bu büyük İstanbul'daki evet, büyük mezarlıklar, bizim görebildiklerimiz üzerine konuşalım. Mesela Eyüp Sultan öyle, evet, Süleymaniye öyle, baktığınızda yani buraya gömülebilmek için de biraz önce söylediğiniz gibi ciddi paralara ya da evet, nüfuza ihtiyacınız var.
Mesela Eyüp ve Karacaahmet İstanbul'un en eski mezarlıklarıdır. Hatta Karacaahmet daha eskidir. Sonra Beyoğlu mezarlığı, ki yok bugün, kaldırıldı o. Beyoğlu tepeleri boydan boya Ayaz Ağa'dan itibaren Kasımpaşa'ya kadar mezarlıktı tepeler.
Yani Taksim'den yukarıya baktığınızda aşağı doğru mezarlıktı. Öyle fotoğraflar var,
var
değil mi?
Var fotoğraflar var. Bunlar Osmanlı devrinden itibaren, Osmanlı'nın son zamanlarından itibaren biraz mimarlar, biraz belediye, biraz Galata'da oturan Lovantenler tarafından, biraz işgal kuvvetleri tarafından, ama en mühim kısmı Cumhuriyet devrinde resmi ideolojinin tatbiki zımnında ortadan kaldırılmış. Şimdi tek tük mezarlıklar vardır orada, o kısımda. Orası daha da eskidir. Yani Karacaahmet'ten yeni ama Eyüp'ten eskidir. Ondan sonra Eyüp kabristanı var, biliyorsunuz. Bu kabristanlar dolduğu için, hatta defalarca dolup boşaldı, üst üste gömüldüğü için Bugün buralarda boş yer yoktur. Buraya defnedilmek kolay değildir. Bunun için ya orada bir aile kabriniz olacak, onun üzerine o da belli prosedüre sahiptir. Veya kaybolmuş bir mezar oluyor. Nişanesi kalmamış, orada boş mezar mütalaa ediliyor. Bunun satılmasıyla ve etrafındaki yerlerin istimlakiyle, mesela Eyüp'te pek çok evler, mahalleler, boş yerler istimlak edilerek mezarlığa katılmıştır. Aynı şey Karacaahmet için de caridir. Karacaahmet bir taraftan yollarla, benzinliklerle, mahallelerle bölünmüş ve ortadan kaldırılmış. Düşünün, 800 tane mezarın olduğu bir yere Cemevi yapıldı mesela, yakın bir geçmişte. 800 tane mezarın taşı oradan söküldü. Karacaahmet tepesi arkasında.
Şimdi biz tabii mezar taşlarını konuşacağız ama oraya gelemeden mezar taşını oradan kaldırmak. O mezarın ruhaniyeti için
bir şey ifade etmez ama bu bir saygısızlıktır tabii. Dünyanın her yerinde mezarlara saygı göstermek lazımdır ve bizim dinimizde de mesela mezarın üzerine oturulmaz. Mezarın üstüne basılmaz. Mezarlıkta gülmek, kahkaha atmak caiz değildir. Mezarlar saygıyla, huşu içinde ziyaret edilmelidir. Yani böyle bir kültür varken neredeki mezarın taşını sökmek, mezarı yıkmak? Yani Hazreti Peygamber mezar yapmıştır. Şimdi dünyada
ama başka yerlerde de var şimdi mesela mezarlıkları kaldırıyorlar. Üstelik de çok önemli.
Tabii pek çok yerde. Bilhassa bu Türkiye ve Türkiye gibi travmalara uğramış mesela Balkan ülkelerinde, yani Rusya'da çok cereyan etmiş. Mesela Avrupa'da kolay değildir eski bir mezarlığın ortadan kaldırılması. Yalnız orada şöyle bir şey var. Mezarlığın tarihi her mezarlığın, Fransa'da bilhassa söylüyorum, bir tarihi kısmı vardır. Mesela tarihi şahsiyetlerin gömüldüğü kısımlar vardır. Oralar neredeyse bir açık hava müzesi gibi muhafaza edilir. Ama onun dışında sıradan halkın gömüldüğü kısımlarda belli bir belediye vergisi vardır. O vergiyi öderseniz ölünüz orada kalır. O vergi ödenmediği takdirde ölü belli bir müddet sonra, 5-10 belli periyotları var, kaldırılır ve mezarlığın belli yerindeki bir yere, bir çukura, kuyuya veya bir mahzene atılır kemikleri. Böyle bir plaket konur. Varsa mezarın plaketi. Ve onun yeri başka birisine verilir.
Geçmiş zamanlarda bununla ilgili bir tartışma yaşamıştık diye hatırlıyorum.
Var. Mesela Nis'te son Osmanlı Hanedanı mensuplarından ve reisi Orhan Efendi, yani hanedan kalsa padişah olacak olan Orhan Efendi, Sultan Abdülhamit'in torunu, Nis'te bir kabristana gömüldü. Fakir bir adamcağızdı zaten. Sonra belli bir zaman sonra mezarı ortadan kalktı. Çünkü çocukları zaten darmadağın olmuşlar. Mezara sahip çıkacak durumda değiller. Belediye parası ödenmediği için kaldırdı. Mezar arandığı zaman kimsesizler mezarlığı denilen umumi çukura atıldığı görüldü. O zaman bizim diplomatlar da işin içine karıştılar. Oraya bir plaket konulmakla ihtifa edildi. Yani mezar ortadan kalktı.
Kalktı.
Bunun tarihte de misalleri var. Şimdi hatta geçenlerde gazetede okudum. Müslümanları öldürmüşler, işte kafataslarından kilise yapmışlar diye bir haber çıktı. Böyle bir şey yok. Mezarlıktaki kemikler kilisenin bodrumuna taşındı. Ve o kadar çok kemik vardı ki kilisenin duvarları hep o kemiklerle örüldü. Sanki insan kemiklerine yapılmış bir kilise, Çekoslovakya'dadır, imajı uyandırıyor. Buna benzer Avrupa'da çok yer vardır. Mesela Paris'te mezarlıklar çok büyük olduğu için, Paris'te arazi kıt olduğu için ve mezarlıklar yerin altındadır. Nekropolis, yani toprağın altına gömülüyor ölüler. Bunlar zaman içinde toplanmıştır, belli yerlere yığılmıştır bunların kemikleri. Bugün Paris'in altında böyle çok toplama, yani bozulmuş mezarlıkların kemiklerinin yığıldığı yerler vardır.
Şöyle düşünelim Ekrem Bey. Milyarlarca insandan bahsediyoruz. Evet. Gelmiş geçmiş.
Evet.
Toprak aynı. Evet. Dünya yüzeyi aynı.
Şimdi evet, Muhyiddin Arabi 10 üzeri 120 diyor ki bu dağın taş her yerin insan olduğunu gösteriyor. Fakat şöyle bir durum var tabii. Kemikler de ufalanıyor ve toprak oluyorlar. Yani dünyanın ömrü, İnsanlığın ömrü 315 bin sene.
Mezarlığı kullanmak açısından söylüyorum. Evet. Yani sonuçta aslında
şöyle,
nereye ev yaparsanız, evet, yol yaparsanız, ağaç dikerseniz, evet, yürürseniz,
evet,
aslında altında mezar var.
Yalnız şöyle bir hususiyet var. İslam dini cihetinden söylüyorum. Ölüler toprağa konulduktan sonra çürürler. Bunun tabii mıntıkalara ve iklime göre şeysi değişir, zamanı, ama çürürler. Çürüdükten sonra oraya yeni bir defin yapılması caizdir İslamiyet'te. Başka bir yer yoksa, şehirlerde bu imkan yok. Küçük yerlerde başka bir mezar bulunabilir. Ama şehirlerde böyle bir imkan olmadığı için ölünün üzerine akrabası olması da gerekmez. Eğer tapulu malı değilse, yani kendi arazisine gömülmüşse, tabii onu kaldıramazsınız. Adamın mülkü çünkü. Daha doğrusu varislerin
mülkü. Ve öldükten sonra da devam ediyor.
Varislerin şeysi devam ediyor.
Mülkiyeti.
Ama bir vakıf mezarlıksa, şimdiki mezarlıkların çoğu böyledir. O takdirde buraya ölünün çürüdüğüne kanaat getirdikten sonra oraya yeni bir defin yapılabilir. Nitekim bu belediye kanında 5 sene olarak tanzim edilmiş ama dini bir hüküm değil bu. Bazı yerde 2 senede, bazı yerde 100 senede ceset yok oluyor. Tabii cesedin yok olması etinin gitmesi demektir. Bazı yerde kemik bile ortadan kalkıyor. Hı hı. Boğaz Köprü yapılırken o yollar hep mezarlıktı. Mezarlar açıldı. Bunlardan çok azı sahipliydi, geldiler, kaldırdılar, duydular ama çoğu haberi bile olmadı. Belki kimsesi kalmamıştı. O mezarlar öyle açıldı. Çoğu da taşınmadılar. Üzerinden yollar geçti. O Eyüp'e giden, Eyüp Köprüsü'ne giden yollar hep mezarlıktı. Edirne Kapı'nın. Hatta meşhur Şeyhülislam 73. Evet. Hatta
Şeyhülislam... Şimdi yakın zamanda da yani bu 80'lerin sonunda 90'larda da yine oradaki mezarlıklardan bir yol açıldı ve cami ortaya çıktı. Hatırlıyorsunuz etrafı mezarlıktı.
Evet, mezarlıktı. Hatta Şeyhülislam İbni Kemal Hazretleri'nin mezarı bugün Eyüp Köprüsü'ne giden E5 Karayolu'nun tam ortasındaydı. Mezarı açtılar mühim bir şahsiyet olduğu için. Hiç kemik bulamadılar. Hmm. 500 sene geçmiş. Ve o toprağı aldılar, yukarı taşıdılar. Yukarıda başka bir mezar. Yani oradaki toprakla kitap elbette zerrelerinin de karıştığı topraktır. Dolayısıyla yani böyle bir problem aslında İslami bir şehirde yok. Yani ölünün üzerine tekrar ölüyor. Ama onu ölüler mevcutken, mezarlar mevcutken eve çevirmek, parka çevirmek, gazinoya çevirmek. Bu tabii...
Gazinoya çevrilen yerler de var çok ki var. Değil mi?
Evet.
Mesela yani, şimdi Beyoğlu'na bakın.
Müslümanlığa yakışan bir hadise değildir. Onun için yani elbette şehirlerde büyük bir problem ama aynı zamanda mesela bu Cumhuriyet devrinde maalesef şimdi mezar taşları şehirlerin tapu senetleridir.
Mesela, neden böyle diyoruz Ekrem Bey? Bunu
neden böyle?
Bir
misal vereyim. Mesela vilayat-ı sitte denilen 6 vilayette Ermenilere otonomi verilmesi Berlin Anlaşması'nın hükmüydü 1878. Fakat Sultan Abdülhamit bu hükmü savsakladı. Sebebi de Ermenilerin hiçbir yerde ekseriyeti temin etmedikleri için. Eğer oraya Ermeniler otonomi verilseydi bu sefer Müslümanlar mağdur olacaktı. Yani adaletsiz bir hükümdü bu. Cihan Harbi'nin sonlarında Amerikan heyeti geldi tarafsız bir ülke olarak Ermeni taleplerini yerinde görmek için ve Erzurum'da gezerlerken Erzurum'un Müslüman mezarlığı ile Ermeni mezarlığını mukayese ediyorlar. Ve Ermeni heyetinin raporunda diyor ki burası bir Türk şehridir. Mezarlığından belli. Tabii mezarlık %100 bir şey değil ölçü. Neticede Müslümanlar mezarlığına çok iyi bakmıyorlar. Yıkılıyor, yumuluyor, kayboluyor, gidiyor. Ama Hristiyanlar biraz daha dikkat ediyorlar azınlık oldukları için. Çok Müslüman mezarlık. Şimdi mesela İstanbul'a baksanız İstanbul bir Türk şehri değildir yani. Müslüman, gayrimüslimlerin mezarları daha çoktur. Müslümanların mezarları ortadan kalkmış pek çoğu.
Yani siz... Sizin bakış açın şimdi ama tabii ona baktığınız zaman yani şu anda yaşayan bir şehir olarak.
Mezar İstanbul'da. Olarak söylüyorum. Evet. Şimdi o zaman Erzurum bir Türk şehridir dedi. Ve bunun üzerine Yahya Kemal'in de yazdığı mezarlıklar bir memleketin tapu senedidir. Bizim bu kadar ölümüz var. Nitekim vaktiyle bir Osmanlı Hanedanı mensubu öyle demişti. Bir politikacı onların vatandaşlığa girmesine karşı çıktı da dedi ki ben 600 yıllık ecdadımın mezarlarını gösterebilirim. Bizi Türk olmamakla suçlayan politikacı dedesinin mezarını gösterebilir mi dedi. Tabii bunlar biraz romantik ifadeler ama yani bir milletin mezarlıklarının ne kadar emniyetli olduğunu en azından milli vicdan ve şuur cihetiyle söylüyorum.
Şimdi gösteriyor. Bir yere yaşayan pek çok insanı toplayıp sağdan soldan birkaç gün içinde nüfus oluşturabilirsiniz. Evet. Ama geçmişe yönelik bunu yapmak mümkün değil.
Kök.
Yani mezarlıkların geçmişini
bir kütüğü dikerseniz ağaç diye yeşil yapraklarla da süslersiniz ama kökü yoksa o ağaç değildir. Yani birkaç gün sonra onun ortaya çıkar. Şimdi mezarlıklar bu cihetle mühim iken maalesef biz bu mezarlıklar hususunda gereken hassasiyeti göstermedik. Bunun da çeşitli sebepleri var.
Kısa bir aradan sonra bunları konuşalım isterseniz. Bir de tabii bir sanat eseri olarak mezar taşlarına bakalım. Bugüne kadar gelenlere tabii bakabildiklerimize bakacağız. Ne kadarını anlıyoruz o sembollerin onları da değerlendirelim. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ekrem Bey bir... Mezar taşının olmazsa olmazları nelerdir? Mesela şimdi bir mezara gittiğimiz zaman yeni vefat etmiş birisinin mezar taşına bakıyorsunuz. Bir de bundan belki yüzlerce yıl önce vefat etmiş hala ayakta duran bir mezar taşına bakıyorsunuz. İkisinin aynı kültüre ait olduğunu söylemek zor gerçekten.
Evet, geçenlerde bir haber okudum. Avrupa'da müzayedelerde Osmanlı mezar taşları kapış kapış gidiyor. İstanbul'dan ve başka yerlerden sökülmüş mezar taşları, bilhassa sanat eseri hüviyeti taşıyanlar. Bunlar zaten mermer olarak da bir değer taşıyor. Yakın zamana kadar mermercilerin baş sermayesiydi. Mezarlardan onları sökerler, düzlerler ve insanlara satarlardı. Bunun çok misalleri ve çok vukuatı vardır.
Acımasız bir örnek oldu bu.
Evet. Ama tabii hiçbir hükümet kadar acımasız değil. Hükümet İstanbul'da biliyorsunuz pek çok mezarlığı ortadan kaldırmış ve yollar, başka şeyler yapıyor. Ayazağ mezarlığı mesela. Şimdi bu mezar taşları sağa sola atılmış. Bazıları kaldırım taşı olarak kullanılmış. Bazıları lağım taşı olarak kullanılmış. Bazıları evlerin duvarlarında kullanılmış. Geçenlerde bir duvarın içinde gördüm. Duvara taş diye örülmüş. Mezar taşı duruyor. Bir şey ağa üzeri. Mahmut ağa mıdır nedir? Fakat duvar olmuş mezar taşı. Orada bir taş yani.
Parçası duvarı, olmuş. Parçası.
Büyük bir bloğu oraya taş olarak
koymuşlar. Surların eve dönmesi gibi,
gibi
değil mi?
Gibi. Falan. Şimdi bu mezar taşları bizim kültürümüz cihetiyle ehemmiyetli. Neden? Çünkü Türk İslam kültüründe resim ve heykel yasaklanmıştır. Canlı resmi yapmak yasaklanmıştır. Heykel yapmak daha şiddetli bir şekilde Kur'an-ı Kerim tarafından yasaklanmıştır. Hal
bu
böyle olunca
putlaştırmamak için ya da tabii, ona benzememek için.
Tabii ama yani neticede öyle olmasa da mahsurludur. Zaten öyle olunca artık onu zaten İslamilikten çıkmış oluyor. Yani bir kimse bir resme veya bir heykele zaten tapınıyorsa zaten Müslüman değildir. Hı hı. Bu tapınmadığı halde hürmet ediyorsa canlı resimlerini, bunu İslamiyet yasaklıyor. Fotoğraf böyle değil. Fotoğraf bir ihtiyaç için çekilir, hatıra için albüme konur ama canlı resim ve heykel bizim kültürümüzde yasaklanmış. Ve böyle olunca dünyada yaşayan insanlar kim olursa olsun geride bir eser bırakmak ister. Herkes bir bina yaptıramaz, herkes bir abide yaptıramaz. Bizde abide kültürü de yok. Çeşme mesela en basit, o bile herkesin gücü yetmez. Mezar taşları gelmiş geçmiş binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın dünyada bıraktıkları bir hatıradır. Onlar için dikilmiş birer abidedirler. Önce Türkler mezar taşlarına pek uygun olmamakla beraber uzun yazılar yazmışlardır. Burada filanca yatıyor. Onunla alakalı bir şiir, onunla alakalı bir darbe mesel yazmışlardır. Bunun aslında şöyle bir ciheti de var. Onu ziyaret edenler bunu okuyarak ibret alırlar. Yani belki Osmanlılar onu düşünmüşlerdir. Yani kabri ziyaret eden kabir taşına baktığı zaman orada yazan beyitten, sözden ibret alsınlar.
Kendileri yazmazlar da alıntı mı yaparlar bunu?
Tabii alıntı yaparlar. Bazen yani kendileri yazar. Mühim bir adam öldüğü zaman şairler ona bir mezar taşı kitabesi yazarlar. Mesela Fuat Paşa'nın mezar taşı kitabesi vardır. Abdurrahman Sami Paşa yazmış. Ey zahiri sahip nefes, hubbu sivadan meyli kes. Kalmaz dünyada hiç kes. Allah bes, baki heves. Çok güzel bir şiirdir. Fuat Paşa'nın mezar kitabesi yani Mersiye edebiyatımızın şaheserlerindendir. Yani sadece bu Mersiye'yi bir insana okusanız o insanın tüylerinin ürpermesine, dünyadan soğumasına ve istikametini düzeltmesine yetecek bir Mersiye'dir. Biraz da Fuat Paşa'ya tariz vardır orada. Yani değmez bu dünyaya has, uğraşmaya bir ferd ile. Evet. Değmez bu dünyaya has, bu kıymetsiz dünya bir ferd ile. Ben de feride asridim, fassın ligini satridim, nakşi humayun satridim. Gösterdi çarh ruhu abes. Yani ben de bir zaman vezirdim, padişahın yüzüğünün kaşıydım ama ölüm bana asık surat gösterdi. Yani ben de öldüm. Evet, bu çok ibretli bir şiir. Evet. Şimdi bu şekilde şairler yazarlar, onu koyarlar veya belli bir şiiri, meşhur bir şiiri alır koyarlar. Bazen şiir koymazlar, ibretli nasihatlerde bulunurlar. Sen de işte dünyadan soğun, ben de genç bir kız idim, hayatımın bağrında ruh kuşum uçtu gitti. Buna mümasil çok acıklı, dokunaklı yazılar yazar bu mezar taşlarında. Böylece mezarı ziyaret eden hem mezardakini okur hem kendisi ibret alır. Aynı zamanda orada yazandan da ibret alır. Bir nevi emir-i maruf, bunu düşünmüşler. Yoksa ölünün mezar taşına sadece ölünün ismi ve ölüm tarihini yazmak lazımdır. Çünkü Peygamber Efendimiz süt kardeşi Cübeyr bin Mut'imi kabre koyduğu zaman bununla dedi kardeşimin kabrini bileceğim, tanıyacağım. Başına bir taş dikti. Hı-hı. Taşa da bir işaret koydu. Yazı değil de bir işaret. Ve o yanına Osman bin Mazun, özür dilerim Cübeyr bin Mut'im dedim. Osman bin Mazun'un kabrini Medine-i Münevvere'de koydu. Etrafında da taş dizdi. Biraz da böyle tümsek yaptı. Hristiyanlara ve Yahudilere benzememek için. Onlar düz yaparlar mezarlarını. Tümsek yaptı. Etrafına taş dizdi. Başına bir taş, işaret. Ve yanına da akrabalarımı gömeceğim dedi ve öyle oldu. Böylece mezar ölüyü gömmek, kabrini yüksek tümsek yapmak, etrafına taş dizmek, başına taş dikmek, taşa yazı yazmak veya işaret koymak ve aile kabristanı yapmak meşru oldu. Bugünkü Baki kabristanının Medine'deki işte nüvesini bu mezar teşkil eder. Ondan dolayı Müslümanlar mezara her zaman ihtimam etmişlerdir. Çünkü mezar yapmak, başına taş dikmek ve bunu tanınır bir işaret koymak sünnettir. Sünnet. Bir tek Vehhabiler mezara ve mezar taşına karşıdırlar. Onlar ruhun öldüğüne inandıkları için mezara da ehemmiyet vermezler. Mezar taşına, mezarın tanınmasına fevkalade karşı çıkarlar.
Onunla ilgili faaliyetleri de var zaten.
Sudanistan'daki Vehhabi mezhebin en mühim hususiyetlerinden bir tanesidir. Ecdadımız buna çok ehemmiyet vermiş. Ölünün abidesini mezar taşı olarak dikmiş. Ama bunu aynı zamanda bir sanat eseri haline getirmiş. Bunlar umumiyetle o coğrafyanın mahalli taşlarından olur. Yani Anadolu'nun her yerinde mahalli taşlar var. Bazen yumuşak, bazen sert. Bu taşlardan yapılır bu mezar taşları. İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerin mezar taşları ise mermerden yapılır. Çünkü oraların hem sosyal refahı daha yüksektir, hem mermer ocaklarına yakındır. Bu mermer taşlar zamanın modası nazara alınarak ölenin yakınlarının imkanları çerçevesinde ve ölenin hüviyeti istikametinde yapılır. Bir kere ölen bir kadınsa, hı hı, mezar taşı mutlaka ve mutlaka çiçeklidir. Üstünde çiçekler olur.
Bir çiçek motifi var.
Kadın çiçeği hatırlatır. Çünkü kadın latif, narin bir varlıktır. Ve burada bir kadın için ne yazılabilir? Sosyal hayatta çok fazla aktif olmalarına rağmen siyasi hayatta, ekonomik hayatta çok fazla adları duyulmadığı için ölen bir kadın için ne yazabilirsiniz? Ölen kadının statüsü bir kere kocasından, oğlundan veya babasından gelir. Onun için mezar taşlarında işte felanca hülefasından Feşmekanca'nın kerimesi, filanca nazırı Feşmekanca'nın zevcesi,
uzunca,
felanca azası Feşmekanca'nın validesi, işte Salihat-ı Nisvan'dan, işte Saliha bir kadınsa, Hacı ise işte Hace veya El Hacce felanca hanımefendi yapmaktadır. Bu anlatılır. Ama bazen hanımlar için de acıklı mezar taşları var.
Özellikle genç ölmüşse ve çocuk dünyaya getirirken
veya hamile öldüyse. Kadınsa. Mesela bir hamile kadın mezar var. Edirne Kapı'da üzerinde bebek motifi var. Yani hamile olarak ölmüş kadın. Acıklı bir şey tabii. Birisi genç kızken ölmüş. Üzerine gelinlik koymuştu mesela. Süleymaniye'dedir. Yani gelin olamadan öldüğü için mezar taşının üzerine gelinlik duvağı şeklinde yakın zaman mezar taşlarındandır. Tabii bunlar acıklıdır. Orada niye umumiyetle de neden öldüğü de yazar. Ekserisine baktığınız zaman veremden öldüğü yazıyor. Enteresan mezar taşları var. Nazardan öldüğünü de söylüyor. Takçılarda zannediyorum bir mezar taşı. Burada diyor nazardan ölen. Bir yerde büyüden ölen diye yazıyor. Mesela sihir tesiriyle ölen diyor.
Bunlar aslında böyle ispatlanabilir şeyler değil,
değil
ama
şimdi şöyle inanmış. Halk şöyle inanırlar. Sapasağlam bir insan veya sapasağlam bir çocuk veya sapasağlam bir kadın eğer güzelse veya makam mevki sahibisi bir erkek için söylüyorum. Mutlaka nazarın ve sihirin potansiyel tehdit de altındadır. Çok güzel bir çocuk birden ağlamaya başlayıp bağıra bağıra can verirse bunun tek bir sebebi vardır.
Nazar.
Nazardır. Kim gelmiştir, kim bakmıştır, suçlu aranır ve bulunur umumiyetle. Veya makam mevki sahibi güzel bir kadın, güzel bir kadın, genç kız veya makam mevki sahibi bir adam veya kocası tarafından sevilen çocukları olan bir kadın fücreten ölmüşse bunun arkasında sihir aranır. Hasetçilerin yaptığı büyü. Dediğiniz gibi ispatlanması fevkalade zor. Mümkün de olabilir, hayal de olabilir. İnsanlar zamanımızda çünkü hiçbir şeyi kendilerinden bilmezler. Her şeyi başkalarına atarlar. Ya nazar diyor ya büyü yapıyor, cinler. Halbuki bunların tesiri vardır ama minimal seviyededir. Yani dinimiz bunları inkar etmez. Ama bunlar neticede mezar taşı tarihimizin enteresan misallerini teşkil ediyor. Mezar taşlarının başında gidenler görürler. Fes. Eski mezar taşlarında sarık ve kavuklar olur. Bu fesler ama bilhassa sarık ve kavuklar o şahsiyetin sosyal ve siyasi statüsünü ortaya
tıpkı
çıkarır.
Tıpkı yaşarken olduğu gibi mesela, aslında
evet,
değil
evet,
mi?
Ne giyiyorsa. Tabii elbisesini giyecek koyacak halleri yok ama mesela bir sadrazam kavuğu gördüğünüz zaman onun sadrazam olduğunu, kallavi derler onu biraz yukarı doğru yükselen bir kavuk hükmedebilirsiniz. Bunun dışında mesela Osmanlılarda her tarikat mensubunun ayrı tacı, taç derler buna ama sarık aslında vardır. Buradan o kişinin Mevlevi mi, Nakşi mi, Halveti mi, Bektaşi mi olduğunu kolayca ayırt edebiliyorsunuz. Zaten orada da yazar. Hı hı. Yani Nakşibendi olmak veya Bektaşi olmak adeta la teşbih ve la temsil bir kulüp mensubiyeti gibidir. Şimdi diyorlar emekli bir mühendis bilmem. Orada da öyle mutlaka yazılır. Mesleğiyle beraber bu mensubiyeti de yazılır. Varsa soyunda bir mühim o da yazılır. Felancanın ahvadından diye o da yazılır. Veya Seyyid Şerif diye bu da yazılır. Veya bir muvaffakiyeti varsa felanca yerin fatihi, felanca mektebi küşad eden
aslında
gibi.
Aslında unutulmasın ve bakıldığı zaman yıllar sonra
hatırlansın.
Da hatırlansın.
Evet, bunun için yapılıyor. Maksat budur. Bir tevazi, bir abidedir. Bu sarığından hatırlanır. Ve burada yazanlar dediğim gibi umumiyette talik yazıdır mezar taşları, ama tabii bu talik yazı daha açık seçik bir yazıdır. İran'da da kullanılan bir yazı malum, ama başka türlü yazılar da var. Mesela bir kareyi böyle sivri tarafı yere girecek kadar gibi koymuşsanız, bu bir Zeyniye tarikatı mensubunun mezar taşıdır. Nitekim Molla Fenariler mesela o şekilde yapılmıştır. Mezar taşından dediğim gibi kişinin tarikatını, mesleğini öğrenmeniz mümkündür.
Tabii bununla beraber bazıları da hiç tanınmasın diye, ama evet, nerede olduğu bilinsin diye yapılmış.
Bilinsin diye yapılmıştır. Mesela cellat mezar taşları vardır. Bunlar mermer de değildir. Büyük blok taşlar, sünger hüviyetinde taşlarla yapılırlar ve yazı yazılmaz üstlerine. Bu Osmanlıların bir adeti. Acaba yazı vardı da sonradan kazındı mı diye hep düşünmüşümdür. Fakat taşlar pek öyle kazınmış gibiye benzemiyor. Yani kazındıysa çok ustaca kazınmış evet, demektir.
Hepsinin de aynı ustalıkla kazınmış.
Bunların bugün muhtemelen çok yerde vardı, ama bugün birkaç tanesi Eyüp'te Piyaloti'ye giderken sol tarafta biraz böyle yalnız aramakla bulunabilecek bir şekilde mezar taşları arz-ı endam etmektedir. Bu da enteresandır.
Edirne Kapı'da da var
Edirne
galiba,
Kapı'da
değil
da
mi?
Vardır. Edirne Kapı'da da vardır. Eskiden karşı tarafta Karacaahmet'te de varmış, ama ben onları mesela görmedim.
Peki neden üzerinde hiçbir belirleyici?
Cellatlık yani pek de sevilen bir meslek değil malumunuz. Hiç kimse cellat olmak istemez, hayata son vermek istemez. Halbuki yani çok gariptir. Yani neticede bu da hayatın bir parçası, suçlular cezalandırılır ve o ceza infaz edecek birine ihtiyaç vardır. Aslında cellat bir amme hizmeti ifa etmektedir. Adaletin tecellisine yardımcı olmaktadır. Mazlumun hakkını zalimden alınmasına, güçlüye karşı güçsüzün korunmasına vasıta olmaktadır. Ama nedense işte yaptığı iş sebebiyle cellatlık pek hoş görülmemiş. Umumiyetle cemiyette aşağı görülen kimseler hep cellatlık vazifesi yapmıştır. Ve cemiyet öldükten sonra da onlara bir mezar taşını esirgemiştir.
Şöyle de bir sebebi olabilir belki. Hani öldürdüğü canı, yani görevini yerine getirdiği diyelim. O resmi, doğru kelimeyi bulamadım.
Evet, resmi beyan, resmi açıklama zaten. Cellatları, mezar taşlarının bilinmemesi. Çünkü sağlığında cezasını infaz ettiği kişilerin veya varislerinin sonradan kendisine intikam almasına mani olmak. Çünkü insanlar belli olmuyor. Öyle psikopatlar var ki kendinden hıncını alamadığı zaman tabii de mezarı ticari sebeplerle kazanlar vardır. Yani kıymetli bir tabut veya kefen varsa, o zaman kıymetli olduğu zamanlarda bunu çalanlar vardı. Bunlar nebbaş derler. Bununla alakalı çok hikayeler
çok
anlatılır.
Çok da sevilmez ve
sevilmez,
hayır
aşağı,
gördükleri
çok
düşünülmez.
Adi, hırsızlığın bile en adisi olarak kabul edilir bu nebbaşlık. Ama bir de bu sebeple mezara zarar verirler diye düşünerek cellat mezar taşları yapılmamış. Nitekim mesela Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı zaman 1826 senesinde Yeniçeriler tabi o zaman artık İstanbul'da bir fesat ocağı haline gelmiş ve Yeniçerilerden canı yanmayan neredeyse kalmamıştı. Yeniçeri Ocağı kaldırıldığı zaman öyle bir kin ve garez vardı ki Yeniçerilere. Yeniçerili hatırlatan her şey kaldırıldı. Mesela kıyafet inkılabı bunun için yapıldı. Yani kavuk, cübbe, şallar bunun için kaldırıldı. Yoksa başka sebeple batılı olalım diye değil, maksadı bu değil. Avrupalılara benzeyelim diye değil. Zaten gelen kıyafet Avrupa kıyafeti değildir. İstanbul'in bir Avrupa kıyafeti değildir. Cübbenin biraz daha vücuda oturan bir şeklidir. Pantolon da pantolon değildir. Şalvar misalidir. Baştaki fes de zaten şapka değildir. Mehter takımı mesela. Yani Türklerin meydana getirdiği en eski tarihi müesseselerden bir tanesi, Osmanlı'dan da eski bir müessese. Ta avarlar zamanına, kumanlar zamanına dayanan mehter bandosu, istihalelerle, değişikliklerle o da kaldırılmış. Yerine Avrupa'yı bir mızıka kurulmuştur. Yeniçeriler imha edildiği gibi Yeniçeri kışlaları da yıkılmıştır. Yani biz bu binalardan istifade ederiz dememişlerdir. Ve Yeniçeri mezar taşları da
toplumsal baskıyı kaldırmak için.
Tabii biraz cemiyetin reaksiyonunu tatmin etmek için. Ve Yeniçeri mezar taşları da işte en acısı odur. Bundan nasibini almıştı. Biliyorsun Yeniçeriler börk giyerler. Bugün mehter takımında sembolik iki Yeniçeri'de o börkü görmek mümkündür. Keçe külah yukarı doğru yükselir ve arkaya doğru. Bunun tabii askeri şeyleri de var ama çoğu semboliktir. Rivayete göre Hacı Bektaş Veli soyundan bir şeyhin sırtlarını sıvazladığı için teberrüken okuyup o sıvazladığı yeri böyle arkaya yıkılan bir kuyruk olarak görebilirsiniz. Bu şekilde mezar taşları vardı İstanbul'da. Yeniçerilerin mezar taşları bu şekilde yapılmış. Adam sarık koyacak hali yok Yeniçeri. Hı-hı. Onları da kırdılar mesela. Birkaç tanesi günümüze intikal etti tesadüfen, ama bunlar da kırıldı. Dediğiniz gibi mezarların bir de böyle bir şeysi vardır, rolü vardır. Mezar taşı okumak unutkanlık getirir derler ama mesela içimizde bazı meraklılar mezarlıkları gezerek kitaplar meydana getirdiler. Mesela Mehmet Süreyya Bey geçen asırda yaşamış Divan-ı Humayun katiplerinden. Allah rahmet eylesin ki çok büyük bir hizmettir. Mezarlıkları gezerek, İstanbul'daki mezarlık o zaman daha şimdiki gibi tahrip edilmemişti. İnsanların mezarlara bir hürmeti vardı. Mezarlıkları gezerek Sicilli Osmani diye koca birkaç ciltlik eser meydana getirmiştir. Ve o sayede pek çok Osmanlı memurunu, doğum ölüm tarihini ve ne iş yaptığını öğreniyoruz.
O kitap referans kabul ediyor.
Referans kabul ediyor. Sicilli Osmani. Eskiler mezarlıkları korkucu kabul etmemiş. Meşhur mesela Sabah fotoğrafhanesinin meşhur bir resmi vardır. Her yerde gezer. Feraceli bir kadın. Evet. Genç yaşta vefat eden kızının mezar taşına yaslanmıştır. Mezar taşı gençlikte ölen bir kızın mezar taşıdır. O da muhtemelen annesi veya bir yakınıdır. Hüzün içinde yaslanmıştır. Yani halkın mezarlara ve mezarlığa nasıl baktığını göstermesi cihetiyle bu fotoğraf çok ehemmiyetli bir vesikadır.
Şehrin içinde olması sebebiyle yolun geçtiği bir yer mesela.
Evet.
Küçük bir patika, bazen evet, küçük bir merdiven yol mutlaka var evet, içinde. İnsanlar arada konaklayabilir, evet, durabilir, çeşmesinden evet, su içebilir. Belki bir şeyler bile hani eskiden mesire alanı gibi bile değerlendirilenler varmış. Şimdi
yeşillik çünkü. Evet. İstanbul'a nefes aldıran yerler. Şimdi de o mezarlıklar olmasa İstanbul boğulur, büyük şehirler boğulur. Kalanları söylüyorum. O mezarlıklarda selviler var, selvi, başka ağaçlar var. Hem oraya mesireye giderlerdi. Tabii mezarlara saygısızlık yapmayacak şekilde. Çünkü mezarların boş tarafları da vardır mezarlıkların. Kadınlar o zaman orada mesire yaparlardı. Yani ölümü ve mezar taşlarından korkmak şöyle dursun, gayet tabii karşılarlardı. Korkanlar da vardı. Yani işin evine giderken bilhassa karanlıklarda mezarlıkların içinden geçmenin korkutucu olduğu, korktuğunu söyleyenler de vardı ama kendilerini zarar dirilerden gelir, ölülerden gelmez diyerek teskin ve teselli ederlermiş.
Derler ki gece eğer kaybolursan, gidecek bir yerin olmazsa bir mezarlığa gir.
Evet, en emniyetli en yerdir. Emniyetli orada yer uyu. Orada uyu derler. Evet, hele orada zaten ehlullah varsa onların ruhaniyeti de sizi korur ama insanlar işte ne yapacaksınız? Ölümü böyle bir korkutucu olarak görmüş. Şimdi bu mezar taşlarını okumak unutkanlık getirir derler ama hakikaten zihni yorar yani devamlı. Şimdiki mezar taşlarını ne okuyacaksınız? Şimdiki mezar taşları saçma sapan gurur ve iftihar vesilelerinden başka bir şey değil. Adamcağız bütün dünyada yazdığı meslekleri yazmış. Bir de resmini koymuş. Resim
evet,
rutubetten
resim
sararmış. Halbuki İslamiyet'te böyle bir şey yok. Külliyeti bir yaşında çocuk için külliyeti bir mezarlık yapmışlar. Diğer mezarlara uymayan. Halbuki İslamiyet'te mezar ihtişamlı olmaz. Yerden bir karış yükseklikte yapılır. Tek bir maksadı vardır mezarlığın. O da mezarın kaybolmaması. Hı hı. Ha diyeceksiniz ki Osmanlılar türbe yapmış, Selçuklular türbe yapmış. Onlar mühim şahsiyetlere yapılmış. Bir. İkincisi ziyaret edenin çok olduğu için yağmurda, çamurda rahat ziyaret etsinler diye yapmış. Mezarın çok süslü olmasının mezarda yatana hiçbir faydası olmadığını din kitapları beyan etmektedir.
Peki şimdi o zaman son dönem yakında görebildiğimiz mezarlıklar benim bildiklerim şey Süleymaniye'de evet, böyle, Sultanahmet'te böyle, Türk Ocağı'nın hemen yanındaki mezarlıkta, yine yakın zamanda Galata Mevlevihanesi'nin evet, yanındaki mezarlıkları da gezme fırsatı buldum bu programdan önce. Gerçekten çok süslü ve enteresan biçimde üzeri kapatılmış arkeoloji müzesinde görebileceğiniz
lahitler.
Evet, evet, lahitler var.
Bu bizim kültürümüzde yok. Şimdi bizim kültürümüzde ölü mutlaka toprağa gömülmesi lazımdır. Toprak bir adam boyunda yani bir insanın göğsüne gelecek kadar eşidir. Daha derin eşmek daha eftaldir. Çünkü ölünün geç çürümesi makbuldür. Onun için yıkarken iyice kurulanır. Kafuru kullanılır, çöre otu kullanılır. Yani mümkün mertebe ölünün geç çürümesi. Rutubetli yerlerde ölü tabutla gömülür. Kadınlar her zaman tabutla gömülür ve kıbleye karşı getirilmesi lazımdır. Bunlar dini prensiplerdir. Ve kabrin ucunda kıble duvarının köşesine şöyle bir oyuk açılır. Ölü oraya konur. Üzerine mertekler, toprak doldurulur. Ve bunun üzerine de mezarın kaybolmayacağı yükseklikte bir karış duvar örülür. Ve o üstü açık bırakılır. Oraya yağmur yağdığı zaman burada ot biter. Bu otlar ölüye faydası vardır. Yeşil olduğu
yani
müddetçe.
Yani bunu yolmamak mı lazım?
Evet, otlar yolunmaz asla. Yani mezarlığın üzerinde bitmiş yeşilliği yolmak ancak bu işten hiç haber olmayan insanların, ben bazen görüyorum, ikaz ediyorum, yapmayın diyorum. Kuru ot tamam ama diyorum yaş ot dursun. Çünkü o peygamberimiz buyurdu, hadis-i şerif bu, sıradan bir söz değil. Titrediği müddetçe rüzgarda ölüye faydası vardır o yeşilliğin. Bir ot bile olsa böyle, onun için ağaç dikerler ölünün başına, çam dikerler. Yaz kış yeşildir malumunuz. Ve selvi çok mukavemetlidir. Etrafı da işgal etmez, göğe doğru yükselir. Onun için selvi hep mezarlık sembolü olarak görülmüştür. Bu şekilde yapılması lazım. Hatta o türbelerde bile ölü altta aslında gömülüdür. O sandukanın içinde değildir. Çoğu orada zannediyor. Hı. O sanduka temsilidir yukarıda. Bazen tahtadan, bazen mermerden. Ölü aşağıda toprağa gömülüdür. Ama şimdi bazı mezarlıklarda, biraz da son devre ait mezarlıklarda mermer olarak üzerinin lahitle kapatıldığını görüyoruz ki bu eski Yunan Roma lahitlerine benziyor. Bu sonradan adet olmuş. Tamam, haram değil belki ama İslami kabir mezar hassasiyetine uymuyor.
Benzememek noktasında da, evet, değil mi?
Benzemiyor. Bu mesela Hristiyan, Yahudi mezarlarına benziyor. Üzerine mesela su şeyleri koyarlar. Bu da enteresan. Evet, kuşlar ve hayvanlar su içsin, sevabı ölüye gitsin diye. Merkez Efendi kabristanında rastladığım bir mezar taşı söylemek istiyorum. Zannediyorum programımızın sonuna, evet, geldik. Onunla bitireyim. Karı dırdırından ölen Mehmet Ağa'nın ruhuna Fatiha diyor. Şimdi adamcağız karı dırdırından ölmüş. Tabii koca dırdır da var aslında. Ama koca dırdırından ölen kadın mezarı ben rastlamadığım için bunu söylüyorum. Fakat bu mezar aslında çok şey anlatıyor bakmasını bilene.
Evet, en azından.
Şimdi boşanmanın çok kolay olduğu bir zamanda bu adam.
Dırdır etmemek gerektiğini mi söylüyor?
Şimdi o zaten öyledir yani, evlilikte dırdır tamam ama boşanmanın çok kolay olduğu bir zamanda bu adam ölene kadar karı dırdırı çektiyse aslında bu çok büyük bir aşk hikayesinin de nişanesidir. Evet. Yine Kasımpaşa kabristanında gördüğüm bir taş. Bir zamanlar ben de Süleyman idim. Ateşe, rüzgara hükümran idim. Sanmayın, Sultan Süleyman idim. Tersanede körükçü Süleyman idim. O da ateşi malum körüklüyor. Böyle esprili.
O anda bile yani o durumda bile esprili
yaklaşılabilir. Baştan okurken kim diyorsunuz bu Süleyman? Alta geldiğiniz zaman körükçü. Tersanede körükçü Süleyman. Kasımpaşa kabristanında. Amin. Allah hepsine, bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin ve bizi de uyanık etsin. Hem ölümden ibret alalım, hem mezar taşlarına, mezarlıklara sahip çıkalım. Bu tarih şuuruna varalım.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.